Ayrım 28. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 325. Eylül ayı. 19 Eylül büyük taarruzuna kadar. Eylül ayı başında Türk basınının Bakü üzerinde Almanlarla Ruslar arasında imzalanan anlaşmanın şeklini şiddetli bir dille tenkit etmekte oldukları ve Türkiye'nin Almanya'nın yardımıyla Azerbaycan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulmasını istediği İstanbul'daki askeri heyet tarafından bana bildirildi. Almanya tarafından Doğu Kafkasya'da takip olunan ticari politikanın Türk panislamist planları açısından ciddi bir Alman-Türk anlaşmazlığı oluşturduğu da başka kaynaklardan bildiriliyordu. Türk hükümeti Brest-Litovsk muahedesinin sınırlarını aşan Doğu Kafkasya'daki geniş isteklerini 1914 senesinde Almanya sefiri von Wangenheim'ın gerçek olduğu şüpheli bir yazılı belgesine dayandırıyordu. Türk hükümetinin bu belgede savaşa girmesinin karşılığı olarak Batum, Kars ve Ardahan'ın kendisine verileceğini vaat edildiğini söylüyor ve Rusya'nın çöküşünden sonra ise daha esaslı ve geniş bir yayılma yapacağı manasını çıkarıyordu. Siyasi olarak bu çalışmaların yapılması kabul edilse bile bunun için gerekli askeri gücün oraya tahsisinin Türk devletinin varlığının tehlike altında bulunduğu iki Türk cephesine yeteri kadar takviye gönderilmediği sürece Türk Başkomutanlığı tarafından kayıtsız şartsız reddedilmesi gerekecekti. Türkiye ne Doğu Kafkasya'da ve ne de Azerbaycan'da herhangi bir düşman taarruzuyla tehdit edilmemişti. İran'ın kuzeyinde İngilizlere karşı Bağdat ile Musul arasındaki Türk cephesinin yükünü hafifletme ihtimali olan yeni bir cephe açılması için uygun zaman değildi. Her ikisi de çok iyi bağlantı hatlarına dayandırılan Filistin ile Irak'taki İngiliz harekatı, içerilere doğru ortak bir tesir yapmak için birbirine yakın istikametlerde icra ediliyordu. Musul'daki ikinci derecede olan cepheye nihai veya ciddi bir tesir yapılması, Türk imkanlarının sınırlı olması yüzünden dışarıda kalan Kafkasya ve İran'ın bakımsız arazisi boyunca uzayan uçsuz bucaksız bir irtibat hattıyla mümkün olamazdı. Böyle bir hareket daha en başından başarısızlığa mahkumdu. Türkiye'de siyasi hedeflerin askeri kararlara tabi olması ve bunun için de öncelikle genel karargahın askeri başarılarla serbest hareket edebilme imkanı kazanması gerekti. F Ordular Grubu'nun Yıldırım cephesindeki durum sürekli ciddileşmekteydi. Her taraftan birliklerin tamamen yorgun ve halsiz düştüğüne ve koşum ve mekkare hayvanlarının gittikçe bitkin bir hale geldiğine dair kötü haberler geliyordu. Hayvanların hali çok fazla önem verilmesi gereken ciddi bir durumdu. Çünkü orduların hareket kabiliyeti buna bağlıydı. Birkaç aydan beri günlük ancak 1-1,5 kilogramdan ibaret tamamen yetersiz yem alabilen, o da tabii varsa ve çok defa susuzluktan da eziyet çeken hayvanlar yüzlercesi birden olmak üzere her üç orduda da telef olmaktaydı. Bundan başka Mayıs'tan beri yakıcı sıcaklar dolayısıyla artık otlak da kalmamıştı. Bazı batarya ve topların geceliğin birkaç yüz adım uzaktaki bir yere mevzi değiştirmeleri için verdiğim emrin yerine getirilmesinde büyük zorluklarla karşılaşılmıştı. Çünkü koşum hayvanlarının büyük kısmı artık yokuş yukarı veya engebeli arazide topları çekemiyorlardı. Bu durum karşısında Enver Paşa'nın 4 Eylül tarihli bir yazıyla Filistin cephesinin savunulması tarzı için taktik açıdan nasihatlerde bulunması gerek ordu komutanlarına ve gerek bana garip bir tesir yapmıştı. Ne kendisi ve ne de ona yakın olan subaylardan birisi bizim cephemizdeki piyade mevzilerini hiçbir zaman görmemişlerdi. 7 Eylül tarihiyle verdiğim cevapta bahsedilen nasihatların birçok aydan beri cephede uygulanmış ve dikkate alınmış olduğunu daha önce de kendisine defalarca arz edilmiş olduğu üzere ordular grubu birliklerinin özellikle piyadesinin çok azalmış olduğunu bildirdim. Enver Paşa 11 Eylül tarihli bir telgrafıyla ordular grubu için yeniden mümkün olan her türlü yardımın yapılacağı vaadinde bulundu. Fakat bu vaatlerin biri bile yerine getirilmedi. Türk cephesine karşı 19 Eylül'de büyük ve nihai İngiliz taarruzunun başladığı andaki durumu göstermek için Denizle Şeria arasındaki cephede bulunan büyükçe birliklerin önce 15 Mart'ta ve sonra 15 Eylül'de bulundukları hali aşağıda veriyorum. Bu tertip ve düzenleme gösteriyordu ki, elde mevcut bulunan 10 piyade tümeninden 8'i, 6 ayı aşkın bir süreden beri hiç değiştirilmeden cephenin birinci hattında bulunuyordu. Değişiklik yapılamamasının sebepleri arasında Filistin'in iklimi de bulundurulmalıdır. Bundan başka şunu da gösteriyordu ki, 8. Ordu'ya ait olan ve yaklaşık 1100 tüfek kuvvetinde bulunan 46. Tümen'den başka Eylül ayı ortasında ne ordularda ve ne de ordular grubunun emri altında ihtiyat olarak bir tümen mevcuttu. Türk tümenlerinden her biri ortalama olarak yaklaşık 1300 tüfek kuvvetindeydi. Taburların mevcudu, her tümende 9 tabur vardı, ancak 130 ile 150 tüfeğe ulaşıyordu. Bazı taburlar 180 tüfeğe kadar yükseltmişti, fakat diğer bazı taburlarda hastalık vesaire sebepler dolayısıyla yaklaşık ancak 100 ere sahipti. Yarıda meydana gelen firarların çokluğu son haftalarda endişe verici bir dereceye ulaşmıştı. 8. Ordu'da firarilerin sayısı 15 Ağustos'tan 14 Eylül'e kadar yaklaşık 1100 kişiye varmıştı. Firariler yakalandıkları zaman daima yeterli derecede yiyecek alamadıklarından, çamaşırları, ayakkabıları olmadığından ve elbiselerinin yırtılmış olduğundan şikayet ederlerdi. Alay halinde teşkilatlandırılmış olan Türk süvarilerin sayısı toplam 1200 kişi kadardı. Bunların hayvanları koşum ve mekkare hayvanlarına kıyasla daha iyice bir haldeydiler. Topçu genel olarak iyiydi fakat koşum hayvanların yukarıda bahsedilen hallerinden dolayı artık büyük mesafeler için hareket kabiliyetinden mahrumdular. 4. Ordu'nun Şeria'daki cephesine karşı 4 Mayıs'tan beri artık büyük taarruzlar yapılmadığından bu cephenin hali biraz daha müsaitti. Bu ordunun Asi Arapların taarruzlarıyla son haftalarda sürekli olarak şiddetli baskı altında bulunan Hicaz Demiryolu hattındaki cephesini takviye için ordu emrine verilmiş olan 47. Tümen'e ait 12. Piyade Alayı'nın ilk ulaşan iki taburu Maan'a sevk edildi. Deniz ile Şeria arasındaki Türk birlikleri tümenlerin numaralarına göre düzenlenmiştir. 15 Mart 1918 1. Tümen Nablus yolunun batısında 7. Tümen Mecdel Yaba civarında 11. Tümen Nablus yolu üzerinde 16. Tümen Zerta'nın güneyinde 19. Tümen sahil mıntıkasında 20. Tümen sahil mıntıkasında 24. Tümen Kubalak'ta ihtiyata alınmıştır. 26. Tümen Nablus yolunun doğusunda 46. Tümen Bican'ın güneyindeki bu tümen o zaman 4 tabur kuvvetindeydi. Bu tümen Haris güneyindeydi ve birliklerin 3'te 1'i Şeria'nın doğusunda bulunuyordu. THN 53. Tümen El Fasıl'ın güneyinde 3. Süvari tümeni sol kanat bölgesindeki piyadelerin arasında Kafkas Süvari Tugayı ihtiyat olarak sahil kesiminde İhtiyatlar 24. Tümen ve Kafkas Süvari Tugayı 15 Eylül 1918 1. Tümen eski yerinde 7. Tümen sahil mıntıkasında 11. Tümen eski yerinde 16. Tümen eski yerinde 19. Tümen 7. Tümen ile yer değiştirmiştir. 20. Tümen eski yerinde 24. Tümen Şeria Vadisi'nin batı sahilinde mevziye sokulmuştur. 26. Tümen eski yerinde 46. Tümen Felahiye civarında 8. Ordunun ihtiyatı 53. Tümen eski yerinde 3. Süvari Tümeni Şeria Vadisi'nde Kafkas Süvari Tugayı Şeria'nın doğu sahilinde ihtiyatlar 46. Tümen Bütün bu tümenler 46. Tümen hariç yani 1, 7, 11, 16, 19, 20, 26 ve 53 6 ayı aşkın bir süreden beri değiştirmeden cephede duruyorlardı. 6 aydan beri yeni gelmiş tümen hiç yoktu. Sadece 7. Ordunun takviyesi için 16 Haziran'da tahsis edilmiş olan 37. Kafkas tümeninden 15 Eylül'e kadar 4 tabur ulaşmıştı. Açıklamalar 1. Alman muharip birliklerinden 15 Mart ile 15 Eylül arasındaki süre içinde aşağıdaki birlikler gelmişti. 146. Piyade Alayı, 4. Ordu Emrinde, 205. İstihkam Bölüğü, 4. Ordu Emrinde, 11 numaralı İhtiyat Avcı Taburu, Ordular Grubu'nun ihtiyatıydı ancak gelişinden kısa bir süre sonra tekrar İstanbul'a gönderilmiştir. Sonradan 2 Alman Batalyası ile koşumları Mart ve Nisan aylarında Türkiye'den sağlanan Alman Asya Kolu'nun topçusu da Ordular Grubu'na katılmıştı. Asya kolundan 703. Piyade Taburu 15 Mart'ta Şeria'nın doğu sahilinde tüfeyle müfrezesinde bulunuyordu. Fakat o sırada tekrar karargahı Azzun'da olan Asya koluna gönderildi. 2-19 Eylül'de taarruza uğramış olan 4. Ordu 15 Eylül'de bir grubu ile Şeria cephesinde, diğer grubu ile Hicaz demiryolu hattında bulunuyordu. Bu ana kadar kendisine takviye için tahsis edilmiş olan 47. tümenin ancak 4 taburu emri altına girmişti. 3. 1 Nisan'dan 31 Ağustos'a kadar ikmal eri olarak ordular grubuna İstanbul'dan 3559 er gönderilmişti. Yaklaşık 6160 ere ulaşan diğer bir ikmal askeri gelen birkaç taburun lağvedilerek dağıtılması ve yine memleket içinde bulunan bazı birliklerin lağvedilmesi suretiyle ve biraz da yerli Arap eri ile elde edilmişti. Ordular grubunda bulunan toplam 6 Alman taburuna 3'ü Asya kolundan, 3'ü de 146. Piyade Alayı'ndan Alman Batı cephesinin çok ihtiyaç duyması üzerine 1918 ilkbaharından beri artık Almanya'dan hiç ikmal eri gönderilememişti. Halbuki muharebe zayiatından ve birçok hastalıktan dolayı bu taburların mevcudu önemli ölçüde azalmıştı. Filistin cephesindeki Alman havacıları yazın İngilizlere karşı çok zor bir durumda bulunuyorlardı. Alman uçakları İngilizlerin son sistem uçaklarına karşı yükselme kabiliyeti ve hız bakımından ciddi bir şekilde aşağıda bulunuyorlardı. İki defa ulaşmış olan uçak ikmal takımları teslim alındığında tamamen kullanılamaz halde çıktılar. Alman Batı cephesinin uçakları olan fazlasıyla ihtiyacı buranın uçak bakımından ikmalini sekteye uğratıyordu. Fevkalade mükemmel olan uçak pilotu ilkbahara kadar 59 pilot ve rahatsız gözcü kaybetmişti. Onun için düşmana karşı hava uçak keşfi Eylül ayının büyük kısmında durma noktasına gelmişti. Alman uçakları gözükür gözükmez sayıca üstün İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından öyle bir taarruza uğruyorlardı ki keşif yapmak imkansız bir hale geliyordu. 8. Ordu'nun sol kanat grubu komutanı Albay von Oppen, 3 Eylül'de Azun'da süre gelen başarısız hava muharebelerini seyreden birliklerin zaten çökmüş olan morallerini daha fazla bozmamak için kendi cephesinde hava keşfi yapılmasına son verilmesini benden rica etmişti. Hava Birliği komutanının raporuna göre, ordular grubu emrinde 19 Eylül'de düşmana karşı kullanılmaya elverişli ancak 5 uçak vardı. 8. Ordu Komutanlığı o zaman düşmanın sahil kesiminde bir taarruzu halinde emri altında 2 piyade alayı bulunan 16. tümeni oraya getirmeyi düşünmüştü. Bu durumda 16. tümenin yaklaşık 7 kilometre genişliğindeki cephesini Asya kolu tutacaktı. Kendi zayıf birlikleriyle bu bölgenin tutulmasının imkansızlığı hakkında Albay von Oppen'in raporu göz ardı edilse bile tümenin çok geç yani iş işten geçtikten sonra gelebileceği de önceden hesaplanmalıydı. Tümen hatta taarruz başlamadan önce Zerta civarında hazır halde bulundurulsa bile Kalkiliye civarındaki sahil kesimi sınırlarına kadar olan yaklaşık 16 kilometrelik mesafeyi yürüyüşle geçmesi gerekecekti. Birbirine bitişik mıntıkalara gerektiğinde yardım edebilmek için elde bulundurulması gerekli olan ihtiyat birlikleri aslında çok geniş olan tümen cephelerinde birinci hatlar zayıf olarak tutularak ve boşluklar makinalı tüfeklerle doldurmak suretiyle asker tasarrufunda bulunularak sağlanmaya çalışıldı. Şimdiye kadar hep bu usule göre hareket edilmişti ve bu hareket tarzının doğruluğu ispat edilmişti. Derinine bölünmenin halen yegane uygulanabilir tarzı bundan ibaretti. Cephelerdeki birinci hattın mutlak surette muhafazası ordulardan ve birliklerden talep olunduğundan, birlikler de mecburen varını yoğunu Liman von Sanders'in buradaki iddiasına rağmen birinci hatta bulunduruyordu. Bu yüzden geride ihtiyatları da yok gibiydi. THN Sağ cenahla Taberiye Gölü hizasına, merkezde ve sol cenahla Yermük Vadisi'ne doğru bir cepheye kendilerinden çekilmek fikrini Eylül ayı başında bir hayli düşünüp göz önünde bulundurmuştum. Fakat Filistin'in elde tutulması için Enver'in verdiği emri göz ardı edilse bile o zaman bütün Hicaz demiryolu hattı ve Dera'nın güneyindeki Şeria'nın doğu kesiminin terk edilmesi gerekecek ve Arap isyanının ordu gerilerinde de yayılmasına engel olunamayacaktı. Diğer taraftan da Türk askerlerinin yürüyüş kabiliyetinin azlığına ve bütün koşum hayvanlarının da hareket kudretinin çok fazla azalmış olması sebebiyle mevzilerde kalıp son ana kadar direnmenin moralleri sarsılmış olan Türk birlikleriyle uzun bir geri çekilme hareketi yapmaktan daha ümit verici olduğuna karar verdim. Felaketi artıran ve ordunun sonunu getiren de işte bu karar oldu. THN Muharebeye elverişli birliklerden oluşan derinlikler kademe tertibatının olmaması, gerilerde himaye mevzileri kurulmasını imkansız kıldığından en sonunda cephenin düşmesine de sebep olduğu üzere geri çekilme için de gayet tehlikeli bir haldi. Ben bir noktada yanılmıştım. Şöyle ki birliklerin tek tek ve adım adım geriye çekileceğini farz ediyordum. Toptan bir tümenlik eksilmeler olabileceğini zannetmiyordum. Bütün savaş esnasında böyle bir halin meydana geldiğini, emrim altında bulunmuş olan Türk birlikleriyle şimdiye kadar yalnız bir taarruzda, yani 14 Temmuz'da görmüş fakat hiçbir zaman savunma yapılırken görmemiştim. 17 Eylül'de Hint bölüğünde çavuş olan bir asker sahil mıntıkasındaki sağ kanat grubuna sığınmış ve düşmanın 19 Eylül'de başlayacak büyük bir taarruza hazırlandığını ve kendisinin bundan kurtulmak için kaçtığını söyledi. Aynı gün Dera'nın kuzey ve güneyinde demiryolu hattının çeşitli yerlerinden kuvvetli Arap birlikleri tarafından tehdit edilmekte olduğu ve daha şimdiden bazı yerlerinde tahribat yapıldığı haber verildi. Bizim biricik ulaşım yolumuzun üzerindeki bu taarruzların ciddi muharebelere başlangıç oluşturduğunu hemen anladım. Bunun üzerine Hayfa'daki binbaşı Blel'in depo alayından her ihtimale karşı alıkoymuş olduğum 300 er kuvvetinde iki bölüğe silah başı ettirerek aynı günün akşamı trenle Dera'ya hareket ettirdim. Şam'da bulunan bütün Alman subay ve erlerini de toplamak ve vakit kaybetmeksizin Dera'ya göndermek üzere 4. Ordu'ya emir verdim. Kısa bir süre önce ordular grubu emrine girmiş olan binbaşı Wilmer, Dera'da komutayı üstlendi. Sonraki günlerde Dera civarında demiryolu hattı tahribi engellenemedi. Çünkü sayıca çok fazla ve hareket kabiliyeti yüksek asi Arap kuvvetleri, İngiliz zırhlı otomobilleri ve uçaklarıyla donatılmış olarak yeniden hattın çeşitli yerlerinde ani bir şekilde ortaya çıkıyor ve patlayıcı maddelerle tahribat yapıyorlardı. Ancak Alman demiryolu birliklerinin yorulmak bilmez gayretleri sonucu olarak demiryolu hattı her seferinde kullanabilecek duruma getiriliyordu. Aynı zamanda önceden Müzeyrip civarında ve Müzeyrip ile Dera arasında Arapları geriye püskürtmüş olan binbaşı Wilmer'in birlikleri Dera civarında asayiş ve düzeni sağlamaktaydı. 8. Ordu 18 Eylül'de emri altında bulunan yegane ihtiyat tümenini yani 46. tümeni Ettire'de hazırlanmış bir mevziye ileri hatta getirdi. Ben de kısa bir süre önce bütün yaz boyunca Hayfa mevkiinin muhafazası için geride alıkonmuş olan yaklaşık 500 er kuvvetindeki bir Arap piyade taburunu bu ordunun emrine verdim. 19 Eylül İngiliz taarruzu. 18-19 Eylül gecesi 7. Ordu'nun cephesinde şiddetli muharebeler başladı. 19 Eylül sabah saat 3.30'da 8. Ordu'nun sağ kanat grubunun bütün mevzilerine karşı sahilden dağlara kadar çok şiddetli bir topçu atış açıldı. Gün ağarmasından biraz sonra 7. ve 8. Ordu karargahları ve bu orduların emri altında bulunan kol ordu karargahları üzerinde ve yine Afule'deki ordular grubu telefon santrali üzerinde İngiliz uçak filoları göründü. Bu filolar bahsedilen karargahlarla santrale alçak uçuş yaparak bombalar attılar ve telefon tellerini kısmen tahrip ettiler. Sahil ile şeri arasındaki bütün bölgede yalnız iki tane uçak savar topu vardı. 8. Ordu emrinde ve bundan dolayı düşman uçaklarının bu görevi kolay bir iş demekti. Bundan başka memleket içlerine giden telgraf hatlarının çeşitli yerlerde telleri daha sabah vaktinde asi Araplar tarafından kesilmişti. Tul Kerem ile Nasır arasındaki telefon ve telgraf bağlantısı sabah saat 7'ye doğru kesilmişti. 8. Ordu komutanlığının telsiz telgraf istasyonu da artık arandığı halde cevap vermiyordu. 7. Ordu sabah saat 9 ile 10 arasında Albay von Oppen'in verdiği bilgiye dayanarak sahil kesiminde sağ kanat grubu cephesinin yarıldığını ve kuvvetli düşman süvarisinin sahil boyunca kuzey istikametinde ilerlemekte olduğunu Nablus'tan bildirdi. Derhal 7. Ordu komutanlığı vasıtasıyla Albay von Oppen'e kullanabileceği bütün vasıtalarla Kalkilye civarındaki şose, yol ve demir yolu istikametinde sahil bölgesine yürümesi ve muharebeye girmesi emrini verdim. Albay von Oppen bu emri almadan önce kendiliğinden aynı şekilde harekete geçerek 3 tabur ile 2 süvari bölüğünü Kalkilye ve Felaye istikametinde yürüyüşe geçirdiğini bildirdi. Sonradan anlaşıldığı üzere İngilizler sabah saat 7'den önce sahil kesiminin batı kısmını ciddi bir direnme ile karşılaşmaksızın yarmışlardı. Daha o sırada Ettire batısındaki tepeyi de işgal etmişler ve oraya birçok makineli tüfek yerleştirmişlerdi. Ettire civarında binbaşı Tiller komutasındaki zayıf 46. tümen etkili bir şekilde direnmiş ve düşmanın ileri hareketini bir süreliğine durdurmuştu. Bu tümenin çoğu kısa bir sürede erimişti. Tümenin tek Alman alay komutanı olan binbaşı Pfeiffer burada kahramanca savaşarak öldü. Sahil bölgesinin batısında bulunmakta olan 7. tümenin ve ona bitişik olan 20. tümene ait iki piyade alayının tamamen ve süratle bozulup dağılmasının sebepleri bugüne kadar hala layıkıyla anlaşılamamıştır. Geniş bir cephe hattı için bu birlikler her ne kadar son derece zayıf idiyseler de yine şimdiye kadar geçen muharebelerde iyi mukavemet bir sebat gösterebilmişlerdi. Bu sefer 2 saatlik çok şiddetli bir topçu ateşinden sonra ve düşman piyade hücumu başlamadan tamamen ortadan kaybolmuşlardı. Bu birliklerde savaşma isteği artık hiçbir şekilde kalmadığı açıktır. Bundan sonraki geri çekilme sırasında da bu tümenlerden ne subay ve ne de en küçük bir parça bile göremedim. Albay von Oppen'e verilen, yukarıda bahsedilen emirden sonra Nasra'daki ordular grubu ile Nablus arasında yaklaşık 2 saat için telefon ve telgraf bağlantısı kesilmişti. Bu yüzden yukarıda anlatılan olayların ayrıntılarından ve olup bitenden haberdar olamadık. 7. 20. ve 46. tümenlerin gerilerde hazırlanmış olan mevzilere çekilmekte oldukları farz ve kabul olundu. Haifa komutanına düşman süvarisi sahil boyunca ilerlemekte olduğundan birliklerini silah başı etmesi emri verildi. Aşağıda anlatılan olaylar daha sonra yavaş yavaş anlaşıldı. Sahil kesimine bitişik olarak Kefer Kasım civarında bulunmakta olan ve bulunduğu mevkiden düşmanın yarma hareketi gözetlenebilen sol kanat grubuna bağlı 19. tümen de çok çabuk metanetini ve direnme gücünü kaybetmişti. Bu tümenin cephede bulunmakta olan 57. ve 77. piyade alayları hiçbir taarruza uğramadan veya herhangi bir taraftan emir almadan kendiliğinden mevzilerini terk ederek geriye çekilmişlerdi. Albay von Oppen bunlara hemen bir cephe hattı kurmaları için emir göndermiş fakat başı bozuk bir halde yapılan ricat yüzünden daha önce erlerin bir kısmı birliklerini terk etmişlerdi. Daha sabah saat 10'a doğru İngiliz süvarisi zırhlı otomobillerle birlikte demir yolu hattının doğusunda Habile ve Kalkilye civarındaki cepheyi de yarmış ve kuzeye doğru ilerlemekteydi. Albay von Oppen tarafından 8. ordunun bütün sol kanat grubu aylarca elde tutulmuş olan mevzilerden hemen Kefer Tilet tepelerine kadar geriye çekilmek zorunda kalındı. Sahil kesiminde artık hemen hiç direnme gösterilemediği ve bu yüzden grubun sağ yanının her türlü düşman tesisinde açık olduğu ortadaydı. Öğle vakti saat 12'den biraz sonra Nasıra ile Nablus arasındaki bağlantı tekrar kurulduğu zaman düşmanın sahil kesiminin her yerinden süratle ilerlemiş olduğu ve görünüşe göre 8. Ordu birliklerinin Tul Kerem'den Anebeta yönünde çekilmekte olduğu haberi geldi. Bu habere göre birçok topçu kaybedilmiş, Tul Kerem'deki 8. Ordu Komutanlığı ile artık bağlantı kurulamamaktaydı. 7. Ordu Komutanlığı şimdiye kadar kendi cephesindeki düşman taarruzlarının esas itibariyle püskürtüldüğünü fakat şimdi Albay von Oppen'in birlikleriyle irtibat sağlamak için 3. Kolordu ile gerideki mevzilere çekileceğini bildirdi. Bu kararı onayladım ve 7. Ordu Komutanlığı'na 110. Piyade Alayı'nın Nablus civarında ordu emrinde bulunmakta olan taburunu ve daha başka elde edebilecek kuvvetleri Anebeta'ya oradaki vadiyi kapamak üzere yürüyüşe geçirmesini emrettim. Anebeta önemli bir noktaydı çünkü çıplak ve taşlık tepeler orada her iki yönden yola çok yaklaşmaktadır. Bu şekilde oluşan dar yol, geçit, zayıf kuvvetlerle de mükemmel bir şekilde tıkanabilirdi. Anebeta ve iki tarafındaki tepeler elde tutulduğu müddetçe Albay von Oppen'in sol kanat grubu için bir geri çekilme durumunda Mesudiye üzerinden doğrudan doğruya kuzeye dönük olan arka yol açık kalabilecekti. Eski sahil bölgesinin tümenleri hakkında en küçük bir haber alınamadığından hiçbir emir ve tertibat almak mümkün değildi. Saft'ta bulunan 4. Ordu Komutanlığı durum hakkında tarafından haberdar edildi. Eşeriye'deki 3. Süvari Tümeninden bir alayın derhal 7. Ordu emrine verilmesi 4. Ordu'ya emredildi. Ordu Komutanlığı kendi cephesinde yalnız hafif muharebeler yapılmakta olduğunu bildiriyordu. Şeria'nın batısındaki 24. Tümen taarruza uğramış ancak şimdiye kadar çok az arazi kaybetmişti. Sahil kesiminde cepheyi yarıp geçmiş olan düşman süvarisinin sahilden kuzeydoğu istikametinde 8. Ordu'nun geri çekilme yoluna düşme tehlikesi mevcut olduğundan öğleden sonra saat 12.30'da ordular grubunun istihkam müfettişi binbaşı Frey'e hemen Lejun geçitini tutması emrini verdi. Bu maksatla onun emrine Wurt von Wurtenau depo alayının elde kalan kısımlarını ve Nasıra ve civarında elde edebildiğim menzil jandarmasını toplam 6 bölük ile 12 makinalı tüfek olarak verdim ve hemen Ofüle üzerinden Lejun'a hareket etmesini bildirdim. Binbaşı von Frey'in hareketinden sonra birlik olarak Nasıra'da bana kalan tek kuvvet, Wurt von Wurtenau depo alayının eğitim kadrosu ile beraber 150 Arap eri kuvvetindeki bakiyesiydi. Ordular grubunun karargah muhafızları zaten daha önce cepheye sokulmuşlardı. 28. ayrımın sonu sayfa 337.